Ayrım 14.
Feride genç bir kadın değil. Güzel hiç değil. Artık çekici de sayılmaz. Belki de salt bu nedenlerle ve başka nedenler yüzünden. Orta yaşlı yüzünde aniden esen ve hemen kaybolan mahcup genç kız gülüşü için. Sıradan, iddiasız duruşunun bilinmez bir köşesinde gizli o güç için. Memleketinin omuzlarına yığdığı onca acıyı yakınmadan taşıyabildiği, ellisine doğru hayatına yeniden başlayabildiği için. Kendisini de şaşırtan, farkına vardığında çevresinden özür dilemesine sebep olan o kırılgan dayanıklılığı için. Güven verici durgunluğundan apansız fışkırıp çok hassas bir anten gibi insanın yüreğine ulaşan sezgisi için. Şirin bütün bunlar için Kamuran'ın kendince de açıklanamaz biçimde Feride'yi izleyeceğinden, onu durduğu noktadan savurup dayanıklılığını tuz buz ettikten sonra kırdığı kasenin değerini bilmeyen bir çocuğun umursamazlığıyla yürüyüp bir başka yakaya geçeceğinden kuşkulanıyor. Feride'nin kaygıları. Niçin Sedat sağken, Feride ile evliyken akıllarına gelmemişti Girit'e gitmek? Feride yolculuk telaşında. Aklına esince Sedat'ın evinde kalan, valiz toplamayı annesine bırakan savruk kızına biraz öfkeli. Can sıkıcı uğraşları geçmişi anarak, okuduğu kitapları düşünerek dengeler. Şimdi de öyle yapıyor. Virginia Woolf'un romanını anımsıyor. Deniz Feneri'ni. Sedat, tatil niyetine yolculuğa çıkmaktan hoşlanmazdı ki. Ziyan edilmiş yaşantı şansları. İş güç, sorumluluklar. Romanda Bayan Ramsey öldükten sonra kadıncağızın hep hayalini kurduğu ve hiç ayak basmadığı deniz fenerini görmeye gider kocası ve çocukları. Feride ve Şirin de Girit'e gidiyorlar. Feride orada kızıyla yeniden yakınlaşacaklarını umuyor, biliyor. Şirin için dışa vurmak istemediği kadar kaygılı. Kızı ne arıyor? Hayattan beklediği nedir? Niçin yüreğinin derininden bağlanamıyor bir sevgiliye? Tek pınarın doyuramayacağı bir yaşama susuzluğu. Keşke Sedat hayatta olsa, keşke Ferhat ölmemiş olsa. Birinden biri. Feride Şirin'in yaşantısını onunla tartışabilse. Soğukkanlı erkek mantığı. Feride'yi her şeyin kendi kuruntusundan ibaret olduğuna inandırabilse. Şirin fakültesinde lisansüstü eğitime devam ediyor. İş konusunda Feride pek kaygılı değil. Kızının gönlüdür onu düşündüren. Daldan dala konarak kanat çırpıntılarıyla mı dolduracak gençliğini? Özgürcan ve emekten sonra dinç dayanç da geçmişe karışmıştı. Şirin'in şimdileri maziyi hep değerli bir koku gibi ruhunda saklayan Feride'nin kavrayamayacağı kadar kısaydı. Oğullarının sürekli değişmesi ayaklarının altında yer sarsılıyormuş gibi bir dengesizlik yaratıyordu Feride'de. Damat adaylarını hiç kale almamak da yaşamında bir daralma, bir kuruma yaratıyordu. Can evine yakın bildiği Şirin'i anlayamamak ürkütüyordu kadını. Öz anaların da böyle yabancılıklar yaşadığını bilemediği için daha çok ürperiyordu. Şirin'in kuşkularını bilse gülerdi Feride. Belki de sevinirdi. Demek Şirin onu kıskanıyordu. Ne saçmalık. Yeni bir ilişki. Tanrı korusun. İki erkek, iki evlilik. Yeter de artardı bile. Şirin gençliğin acıtıcı ödünsüzlüğüyle yargılıyordu annesinin hayatını. Sedat amcayı ve öz babasını. Farkındaydı kadın ve ciddiye almıyordu bu tür toylukları. O yalnızca kızının çocukluğunu özlüyordu. Daha dün bir neşe topu gibi dönmüyor muydu Feride'nin çevresinde? Çocuk Şirin, Feride Güneş, o küçük kız gezegenmiş gibi. Şimdi uzay gemisi olmuştu. Arada sırada uğruyordu Feride'nin köhne gezegenine. Şirin'e sevgisinin karşı konulmaz bir aşk gibi tüm varlığına el koyduğunu Feride, Şirin tam bir yetişkin olunca ancak idrak edebilmişti. Umarsız bir aşk. Bu esaretten kurtulması gerekiyordu. Nasıl? Kamuran'ın da geziye katılacağını duymak Feride'de en ufak bir kıpırtı yaratamadı. Bilgisayar başında yetiştirmeye çalıştığı tezler arasında beklenmedik konuk zihninden silinmişti. Edebiyat topluluğu henüz bir araya gelmediği için çocuğa haber de yollamamıştı. Zeki ama itici bir gençti. Yalnızca çok kısa bir an çocuk yaratma cesareti ve ızdırap arasındaki bağdan söz ederken gövdesine çok yakın ama kadınlığına uzak bir ada kadar mesafeli bu kınından çekilmiş ince kılıç genç adama bıçak saplanmasını andıran bir çekim duymuştu. Öyle genç ve öyle dokunulmazdı ki Feride ameliyatından bu yana varlığının üstünde farkında olmadan uyguladığı denetimi, delikanlının hiçbir zaman onun olamayacağını bilmenin hüzünlü emniyetiyle ve hiç farkına varmadan gevşetmişti. Yalnızca kısacık bir an. Giritli kadınlar. Limanın ışıkları Feride'nin gözlerinde yansıdı. Yakamoz gibi diye düşündü Kamuran. Adaya geleli kadın 10 yaş gençleşmişti. Şarap rengi bluzunun alazı tenine vuruyordu. Kamuran pervane gibi çekiliyordu kadının pembeleşmiş boynuna. Ama o pervane değildi. Boynu eller arasına alıp hafifçe sıktığını düşlüyordu. Saydam alevde kendi yansısını görüyordu. Evlilikte yaşanan tatsız duygulara benziyordu. Sahici değildi. Amaçla uğraş çakışmıyordu. Kendi kendinin kötü bir kopyası. Karikatürü gibi. Memlekette olsalardı, Şirinken annesinin sesindeki şarkıyı, duruşundaki ipeksiliği yadırgayabilirdi. Hayatın bambaşka alanları arasında kurduğu eğretilemeleri yakışıksız bulurdu. Fakat adada her şey başkalaşmıştı. Rüyadaki gibi cisimlerin sınırları geçirgenleşmiş, yüzeyler katılığını yitirmişti. Gölgeler üçüncü bir boyutla derinleşiyor, derinlikler tüysü yansılarla uçuşuyordu. Girit, itik bir rüyaya dönüştü. Garipti, çünkü gündüzleri ışık ve gölge çok belirgin ayrışıyordu. Bellekteki sisli kayıtlara hiç de uygun değildi yeryüzü şekilleri. Deniz çok mavi, kum çok beyaz, dağların geometrisi çok keskindi. Bitki örtüsü ormanların kendi içinde katmanlanan gizeminden uzak, yalın ve dürüsttü. Ne iç gıcıklayan kokularını gizliyordu, ne yırtıcı dikenlerini. "Burada her şey yalın ve yoğun," demişti Kamuran Feride'ye sabah plajdaki karşılaşmalarında. "Burada gizli bir şiddet var." Şirin bu karşılaşmayı bilmiyordu ama annesiyle Kamuran arasında üçüncü kişileri dışlayan bir alanın doğduğunu görmekteydi. Ve belki şarabın, belki de anne kız adaya getiren ve keskin ışığa, granit kütlelerin eğilip bükülmezliğine karşın maddi katılığından ve onları kendi hayatlarının düzeninden bağımsızlaştıran o neye yöneldiği belirsiz çekimin, o hayalle karışık özlemin etkisiyle yanı başında doğan bu etkileşimi bir tehdit olarak algılamıyor, varlığıyla bu narin akış arasında bir geçirimsizlik fark etmiyor, kim bilir belki de gerçekliğine inanmıyordu. Feride'nin Kamuran'a ilgisi belki sadece rüyaydı. Girit gibi bir rüya. Gövdede içkin maziye duyulan hülyalı özlem. Feride belki de gerçekliğe tutunmak istiyor, o yüzden bu kadar somut bir konudan söz açıyordu. Bir denizin içindeydi. Ve ipler elinden kayıyor, gönüllü toplumsal çalışmalardan ibaret olan konu rüyadaki dönüşümler gibi kendiliğinden başka bir ağrıya, gönül yalnızlığına ağıyordu. Aşkta iki kişiyi bir arada tutan çekim zamanla nasıl tavsarsa, derneklerde de benzeri yaşanıyor. Sahici biz kayboluyor ve yalan bir bizin altından haris, kıskanç benler sırıtıyor. Kamuran Feride'nin sözlerini değil, sesindeki tınıları dinliyordu. Sözleri tahmin edebiliyordu. Feride'nin hayatın örtük yüzleri karşısında kapıldığı şaşkınlığı masum ve çocuksu buluyordu. O, Kamuran, nicedir biliyordu ki cenazelerde yas tutanlar ölene değil, gelecekteki kendi ölümlerine ağlar. Bir hatibi dikkatle dinleyen kitle değildir, kendisidir. Fıkralara gülenler, eğlendikleri için değil, gülmek onlara yakıştığı ya da öyle sandıkları için gülerler. Kamuran'ın yasemin kokuları ve kan gölleri içinde yitmiş Giritli ataları, bu adaya gönül bağı yoktu. Asıl niyetle görünüşteki amacın asla örtüşmediği gerçeğini unutturacak denli büyüleyemezdi ada onu. Feride bir deniz gibi varlığını saran, esrimden silkinebilmek için son bir gayretle tanıdığı somut hayata tutunmaya çalıştı. Üniversite giriş sınavlarında doğru şıkları bilip de yanıtları cetvelde kaydırarak işaretleyenler gibi, hep doğru şeyler yaptığını sanırken aslında bambaşka ve yanlış işler yapıp tümcenin ortalarına doğru başlangıçtaki amaç uçup gidiverdi zihninden. Feride mırıldanan kendi sesini duydu. Kaybedenler gibiyiz. Hayat bir tiyatro sahnesi ise kimse doğru role çıkmamış. Herkes başkasının partisyonunu söylemekle meşgul. Karı kocalar birbirini ana evlat yerine koyuyor. Ana evlat birbirine aşık oluyor. Her şey ne kadar garip. Kadının sesi, dinen rüzgarın, kıyıyı okşayan dalganın müziği gibi başka seslerin içinde eridi. Başını kaldırınca, Kamuran'ın yeni bir olguyla tanışan çocuk gözleriyle karşılaştı Feride. kocaman, kadifemsi, kahverengi. Son sözleri işitmişti delikanlı. Hem de pür dikkatli. Sabah Şirin daha uykudayken Feride Resmi plajında yürüyüşe çıkmıştı. Kumsal sonsuzca beyaz, deniz ve güneş mavi ışıkla dop doluydu. Adam memleketinin özeti gibiydi. Bozkır yalınlığı, sıra dağlar, sonsuz Akdeniz, Yalıyar, keçi yollarına tırmanan makiler, sessizlik, yeryüzünün yürek vuruşlarını işitebiliyordu. Sonsuz sahilde canlı bir nokta. İsmini ve vücudunu unutabilirsin. Yeryüzünün sonsuz hayatına katılabilirsin. Bir kum tanesi kadar bağlantısız ve onun kadar yerli yerinde. Derin geçirgenleşir, gövden buharlaşır. Tüm yeryüzü tenin olur. Senin ürpertilerinle kımıldar. Boşalan zihnine Sedat'ın hayali doluyordu. Havada yüzen iyot kokusu gibi hafif, tanıdık ama yepyeni bir hayal. Feride'yi seven Sedat'tı bu. Feride'den uzak ve onu yadırgayan öbür Sedat'tan ayrışmış. Sedat'ın anlattığı şeyler, uzak, kanlı ve esrarlı masallar, vücudundan, sıcaklığından Feride'nin vücuduna süzülen anılar. Deniz'in sesi nasıl katılırsa, sessizliğe, öyle eşlik ediyorlardı. Çağrışımlar şeridinin akışına. Sedat'ın bile olmayan, anneannesinin olan anılar. Şiddetinden arınmış, kabul edilmiş, bağışlanmış, insan soyunun tehditkar bir yay gibi kurulan ıstıraplı gerginliklerinden kurtulup yeryüzünün hikayesine karışmış. Onu gördü. Sonsuz sahilde ikinci nokta. Sedat'ı düşünüyordu ve karşısında onu buldu. Bir kum tanecinin hacminde çıktığı sonsuzluk yolculuğundan sınırlı bedenine henüz dönmemişti. Arada bir yerde, Araf'ta bir an asılı kaldı. Sonra sevinçle elini uzattı. Merhaba, benim gibi erkencisiniz. Öyle, dedi Kamuran. Burada karşılaşmaları çok olağan, çok sıradan bir şeymiş gibi davranıyordu. Zaten öyle değil miydi? Sonsuzluğun enerjisiyle dolu kadın, hiç olmadığı kadar tasasız ve kendine güvenliydi. Dünya ne güzel, dedi. Her şeye rağmen. Burada her şey ne kadar saf. Ve sonra bir çırpıda Sedat'ın anne soyunun başına gelenleri Kamuran'a anlattı. Sedat'ın büyük dedesinin Resma civarında çiftliği vardı. Büyük amcası ise Resma mutasarrıfıydı. İlhak yanlısı çeteler çiftliğe birkaç kez saldırmış, geri püskürtülmüşlerdi. Büyük dede kendine ve oğullarının yiğitliğine güveniyor, toprağını taparcasına seviyor, tehlikeyi umursamıyordu. Mutasarrıfın kardeşi de korkarsa ahali ne yapar diye düşünüyordu. Bir yaz akşamı çiftlikten kentteki evlerine dönerken pusuya düşürülmüşlerdi. Sedat'ın o zamanlar genç bir kız olan anneannesi de babasının ve ağabeylerinin yanındaydı. Erkekler vuruşmuş, pusuya yarıp çıkmışlardı. Sadece biri vurulmuştu. Anneannesinin burnu bile kanamamıştı. Ama dehşeti, yitimi, kuşatılmışlığı öğrenmişti. En sevdiği ağabey gözlerinin önünde can verirken. Evlat ölümü ailenin düşünüş tarzını değiştirdi. Mutasarrıfın kardeşi yeğeni bile güvencede değilse Resmo'da, Girit'te nasıl yaşanırdı? Ne mal ne mülk vardı gözlerinde. Osmanlı güçsüzdü. Girit'in bağımsızlığı düveli muazzamının yeni bir yalanından ibaretti. Eninde sonunda Girit Yunanistan'a ilhak olunacak, korsanların şarkısı, Venedik tecimlerinin çil çil altını, şövalyelerin madeni savaş dansı, bedevi kadınlarının sıcak karnı ve Osmanlı kavuğundan arta kalanlar silinip gidecekti. 20. yüzyılın başında aile Anadolu'ya göçtü. Bursa'ya yerleşti. Kamuran yorumsuz dinledi öyküyü. Demin saflıktan bahsediyordunuz. Burada her şey ne kadar saf, dediniz. Hoşgörüsüz bir yan vardır saflıkta. Vahşidir. Beni ürkütür. Burada her şey yalın ve yoğun. Bu gizli şiddet demektir. Kazancakis, Girit'in yabanıl, erkeksiz şiddetini ne güzel anlatır, dedi Feride. Köyün erkekleri dulu rejim ederler. Anımsadınız mı? Zorbadan bahsediyorsunuz. Evet, hatırladım. Kamuran bir an sustu. Tıpkı bizdeki gibi. Sesi uzak bir anıdan mı geliyordu? Mahzundu. Bir yankı gibi söndü. O haşarı çocuk neredeydi? Kamuran'ın durgunluğu bir ıstırap maskesi miydi? Feride ve Kamuran bir sırrı paylaşanların sessiz suç ortaklığını duyumsadılar. Kısacık bir an. kıpırdayan, sanki yakışıksız bir davranışta bulunmuş, sözsüz saygı anlaşmasını zedelemiş olacaktı. Bir sırları vardı. Ama neydi? Özenle taşınması gereken. İki ucu belirsiz, sonsuzluklara açılan kısa bir bağ aralarında. Batıda Hanya'ya doğru dağlar vardı. Ve doğuda Kandiye tarafında Kamra'nın mavilik üstünde bir rölyef gibi duran keskin profili. Granitten. Ne kadar erkeksiydi. Acımasız. Feride'yi ürkütemiyordu. Aynı yüzün cepheden görünüşteki çocuksuluğunu bildiği için profilin çizdiği alıcı kuş haşinliğine kanmıyordu kadın. Aldanıyordu, bile bile. Hala aldanabildiği için saklı bir sevinç duyarak. İşte şimdi limandaki bir kafede Feride'ye bakıyor, yalansız çocuk gözler. Yargılamıyor, sadece bilinmeze nüfuz etmek istiyor. Çocuğun gözlerindeki ısrar kadına yeniden konuşma cesareti verdi. Demin ne diyordu? Öğretmenlikle ilgili bir şeyler söylemişti. Sınavlar üstüne. Ama başka bir şey demek istemişti. Üniversite sınavları sadece bir benzetmeydi. Sonra Kamra'nın sesi duyuldu. Bedenlerimize hapsolmuş hayat enerjisi uygun çıkış bulamıyor. Kendini duvardan duvara vurup, hırpalayarak, eğrilip bükülerek şekil değiştiriyor. Yanlış kapılardan dünyaya sızıyor. Evet evet, tıpkı böyle oluyor. Feride'nin yumuşak sesi titriyordu. Şirin sonraları kendini iki yönlü ihanete uğramış hissedecekti. Ama şimdi ta içinden gelen bir gönlü yücelikle onları yalnız bırakıyordu. Belki de hiçbir şey olmayacağını bildiğinden. Kamran'ın ilgisi öz ağırlığıyla çöken, yılan kahve kıvrımlarla kendini düğümlenen bir çileydi. Belki kadifemsi ama çözümsüz. Şirin en baştan bunu sezmiş olabilir mi? Kamran hakkında yeterli bilgisi yokken. Annesine acıyordu. Feride'nin ne akla hizmet çocuğu yaşındaki bir delikanlının çekimine kapıldığı sorusu bir çengel gibi henüz takılmamıştı Şirin'in beynine. Tatildeydiler. Varsın Feridecik gönlünü eğlendirsin. Annesini iyi tanıdığını sanıyordu. Ama kendi kuşağı için geçerli olan bu özelliğin Feride'nin yapısında hiç bulunmadığı usuna gelmiyordu. Şirin yetişkinliğe ulaştığında öz babasını hala yüzünü aydınlatan bir gülüşle anmaktaydı. Kendiliğinden oluveren bir şeydi bu. Hüzünlü bir anış bile olsa genç kadının tüm bedeni sevinçle ısınıyordu. Küçücük bir çocukken onu sarmalayan kollarda yaşadığı şen, cıvıltılı güveni, babasının onu bir türlü terk edemeyişini, ayrı düşünce acı çektiğini, bütün hücreleri anımsıyordu. Belliği unutmuşsa da Ferhat'ın şirinsiz yapamayacağını. Oysa Feride, Ferhat Feride'nin etinde bir dikendi. Yalnızca trajik ölümünün mirası değildi kadındaki burukluk. Şirin Ferhat'ın Feride'yi hırpaladığını kavramaktaydı. Sedat amcanın ise karısının ona en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde korkuya kapılıp Feride'yi yalnız bıraktığını görebiliyordu. Öz babası ne öz annesinin sadakatini ne genç kadın Feride'nin durmaksızın tazelenen sevdalı bağlılığını hak etmişti. Ama elinde değildi Şirin'in. Gene de seviyordu bu esmer yüzlü güneş hayali. Yani biraz eğlenmek Feride'nin hakkıydı. Bugün çok yol yürüdük. Bir de taverniye gidilecekse hiç olmazsa bir saatçik dinlenmem gerek. Feride kızına hayretle baktı. Yorulmuş olamazsın. Kızını ihmal mi etmişti? Birden telaşlandı. Hasta falan olmayasın. Aman anne, turp gibiyim. Bırak biraz uyuyayım ki sabaha kadar dans edebileyim. Peki öyleyse, dedi Feride. Ferahlamıştı. Hiç yorgunluk duymuyordu. Tüm kasları ışımaktaydı. Yıllardır gövdesine hapsolmuş hayat etişiyle derisi şeffaf. Bedeninden yayılan sıcaklığın farkındaydı. Gerçekten de çok yol yürümüşlerdi. Hanya'nın güneyindeki platolardan başlayıp ta güney kıyıya, Afrika'nın karşısındaki Rumeli köyüne dek. Dünyanın en güzel vadisi boyunca. Samarya. Upuzun bir koyak. Sel sularının oyduğu dere yatağı bu mevsimde Mayıs ortasında bile kurumuştu. Mor çiçekli çalılar saçılmış dik yamaçlara, sıklama nöbekleri ve abonos çiçekleri. Keçiler sekiyor yüksek kayalarda. Sessizlik. Memleketine benziyordu peribacalı vadi coğrafyasına. Ve hayır, hiç benzemiyordu. Hem yakın hem yabancıydı. Belki akarsuyun olmamasıydı, yerkürenin merkezine doğru derinleştikleri duygusunu yaratan. Güneye, denize ulaşacaklardı. İniyor, iniyorlardı. Daptaracık bir patikada, iki kıyı duvar gibi geçitsiz, dimdik kaya. Gökyüzü uzakta, yükseklerde masmavi bir şerit. İniyorlardı toprağın karnına, taşların belleğine, odak noktasına. Geçmişteki geleceğe. Sabah otobüsle Resmo'dan Hanya'ya gelmişlerdi. Platoya tırmanmışlar ve yeryüzünün bu bölümünü kat eden derin yarığın başlangıcında bir süre soluklarını tutup sessiz kala kalmışlardı. Tek sıra yürüyorlardı. Gezgin grubunun içinde Kamuran'ı görebilmesi imkansızdı. Ama sanki derisi görüyordu. Boynu bir radar gibi Kamuran'ı izliyordu. Tuhaf, yıllardır Şirin'e yönelik, azalsa da yok olmayan, farkındalık Kamuran'a çevrilmişti. Resmo kumsalında aralarında oluşan bağ kısa devre yapıp duruyordu. Feride varlığının merkezine, yavrusunun hallerini görmeden bilen anneye ulaşmıştı. Bu odağın çevresinde imgeler bir bulutsu gibi dönüyorlardı. Uzak anımsayışlar, yaşlı kadının hayali ve çocuk Sedat, anneannesinin şövalye zırhını delip merhametine ulaşmaya çabalayan. Feride Sedat'ın anneannesini içerlemiş değildi. Hayatının son anında sırrını ele verişine, bilincinden uzak tuttuğu o nefretin, Feride'ye duyduğu gizli karşıtlığın dağılma eşiğindeki organizmanın zayıf bedenini yıkıp söze dökülüşüne. Sedat'ın anneannesi Yadigar Hanım'ı Feride kendi babaannesine benzetmişti hep. Harbi Umumi'de Çar ordusuna işgal edilmiş yuvasından sürülmüş, Trabzon'dan muhacir olmuş genç haline. Feride o genç gelini kocamışlığında tanımıştı. Çok yaşlıydı ve ne bükülmez bir kadındı babaannesi. Göç çetin bir imtihandı. Kolay değildi toprağından sökülmek. Göç erkekleri çökertirdi. Toprak gidiverince ellerinden boşlukta kala kalırlardı kimliksiz. Çok zor o erkeklere destek olmak. Kırılgan onurlarını incitmeden hayatı onlara rağmen yürütmek. Yadigar Hanım benzer sınavlardan geçmişti. Ona kızılamazdı. Bir başka yıkım daha yaşamıştı Yadigar Hanım Girit'te. Feride bilemezdi. Büyükannenin gerçek sırrı buydu. Birlikte toprağa götürdü. Varlığının bir parçası can vermişti Girit'te ve ondan sonra Yadigar içinde hep ölü dokular taşımıştı. Can damarlarını yırtan zehirli iğneler, ağulu pıhtılar. Samarya koyağı boyunca yürüdükleri gün Feride ve Şirin neredeyse 100 yıl önce genç bir kadının deri değiştirdiği noktanın pek yakınından geçtiler. Tahta basamakların kuzeydoğusundan, mantar biçimli kayanın gölgesine rastlayan üç incir ağacının oradan. Ve hiçbir şey bilmediler.